Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 98 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Anadolu İhtilali 1. cilt Sabahattin Selek Kastaş Yayınları. Okuyan Narin Alemdar. Mondros Mütarekesinden Lozan Antlaşması'na, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna kadar süren bir devrenin olaylarının gerçek yüzünü günümüze kazandıran Sabahattin Selek, bu belgesel eserini resmi kayıt ve yayınlar, arşiv ve belgeler arasından ve o devrin olayları içinde önemli rol oynamış kişilerle görüşerek 9 yılda hazırlamıştır. Bu eserin bugüne dek 8 defa basımı yapılmış ve Türkiye'de ulaşılması zor bir rekora erişmiştir. Selek, günümüzün politik çıkmazlarını düne bağlayarak yarınlara ışık tutması için Atatürkçü kuşakların bilinçlenmesine neden olacak soyut gözüken bazı tarihi olayları somut ve ilmi bir incelemeyle tarihsel yerine oturtmuştur. Bu eser dünü anlatan, aynı zamanda bugünün değerini ve yarınlarımızın önemini belirten bir abidedir. Kastaş Yayınları böyle bir kitabı Türk okuyucularına ve kitap dünyasına sunmaktan kıvanç duyar. Sunuş. Türkiye uzun sayılamayacak durgun bir devreden sonra aşağı yukarı 20 yıldan beri yeni bir oluşun çalkantısı içinde yaşamaktadır. Devrimler hızının kesilişi, Atatürk'ün ölümü ve nihayet 2. Dünya Savaşı'nın başlaması, Türk toplumunu kah basit günlük kaygılarla, kah korkunç bir tehlikenin yarattığı tedirginlikle yüklü, durgun ve gergin bir halde tutuyordu. 10 yıldan fazla süren bu durum, savaşın bitmesiyle sona erince, toplumdaki birikmenin itelediği huzursuzluklar ekonomik, sosyal ve politik yönleriyle yüze vurmaya başladı. Büyük savaşın getirdiği yenilikler ve çehresi değişen dünyadaki hızlı gelişme, Türk toplumunu böylece yeni şartlar karşısında yerini ve kaderini tayin etmek zorunda bırakmış oluyordu. Fakat bu durumu ilk defa yaşamıyorduk. Yanlış teşhisten ve güçsüzlüğümüz veya tabiatımız icabı başvurduğumuz palyatif tedbirlerden dolayı bir türlü gerçekleştiremediğimiz kurtuluş çabaları henüz taze hatıralar halinde zihinlerde duruyordu. Çok kullanılan bir deyimle şimdi meselelerimizin çözüm yolunu arıyoruz. Ancak bu yola yaşadığımız devirde bir başlangıç noktası bulmak mümkün değildir. Bulunduğumuz bu dar yere, bu çetin yere nereden gelindiğine bakmak gerekir. 1919'dan önceki kurtuluş çabaları meselelere imparatorluk şartları içinde çözüm yolu aramıştır. Bugün çözmeye çalıştığımız meselelerin kökü şüphesiz daha gerilerde ve derinlerdedir. Fakat mahiyetini henüz yeteri kadar aydınlatamadığımız saplantıların nedenlerini bulabilmek için aradığımız yolun hiç değilse 1919'dan başladığını kabul etmek zorundayız. Yeni Türkiye'nin kuruluşunu hazırlayan milli mücadele, sanıldığı gibi belli birkaç yıl içine sığdırılmış ve tarih olmuş bir devir değildir. Halen bu evrimin devamını yaşıyoruz. Aksi takdirde bugün aynı meseleleri değil, yepyeni, bambaşka meseleleri çözmek durumunda olacaktık. Aradığımız yolun en yakın başlangıç noktası olarak milli mücadeleyi alınca, bu devrin insanlarını ve olaylarını gerçek yüzüyle tanıyıp bilmeden hiçbir şey yapamayız. Halbuki milli mücadeleyi anlatan eserler bu bakımdan yetersizdir. Bunları dört grupta toplamak mümkündü. A. Rejimi yerleştirme amacıyla yazılmış popüler propaganda eserleri. Bu tip eserlerde milli mücadeleyi değerlendirecek gerçekçi bir yorum yapılmamıştır. Esasen nitelikleri sebebiyle bu soy eserlerin böyle olması da gereklidir. Olayları ve kişileri yalnız rejim açısından veren propaganda eserlerinde birçok gerçeklerin söylenmeden geçiştirilmesi, kişilere ve olaylara o gün için gerekli olan değerin verilmesi tabidir. B. Yukarıdaki gruba dahil eserlerde verilen kişileri veya fikirleri savunmak üzere yazılmış eserler. Bunlarda da aynı eksiklik vardır. Ayrıca çoğu hisse dayanmakta, savunma yapılırken ister istemez karşı taraf subjektif ölçüler itham edilmektedir. C. Eskimiş bir tarih görüşüyle yazılmış, hiçbir fikir söylemeyen, yalnız olayları anlatan kitaplar. D. Bazı bilim adamları ve kurumları tarafından milli mücadelenin ancak belli dönemleri ya da belli meseleleri üzerinde hazırlanan eserler. Bizi bu kitabı yazmaya sevk eden sebepleri açıklamış oluyoruz. Şu noktayı da belirtmek isteriz ki, kitabın hazırlanmasında bir takım yeni malzeme kullanılmış olduğu halde kaynakların çoğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak biz mevcut bilgileri belli bir sosyal açıdan günümüzün şartlarını ve ihtiyaçlarını da göz önüne tutarak yeniden değerlendirmeye çalıştık. devrin olayları içinde önemli rol oynamış kişilerle görüşerek, edindiğimiz yeni bilgilerin ışığı altında evvelden beri bilinen bazı hususlara değişik bir yorum getirdik. Bir amatör heyecanıyla meydana getirilen bu kitap, Milli Mücadele adıyla iki cilt olarak hazırlanmıştır. Birinci cildin başlığı Anadolu İhtilali olup, Birinci Dünya Harbi çöküntüsünden başlayarak 1920 yılı sonuna kadar süren devreyi kapsamaktadır. İkinci cilt 1921-1922 yıllarına, dolayısıyla Türk İstiklal Harbi'ne ayrılmıştır. Milli mücadeleyi değişik karakterde iki ayrı devre olarak ele alışımız şu sebebe dayanmaktadır. 1919-1922 yıllarında bir imparatorluğun enkazı üzerine bir milli devletin kuruluşunu sağlayan çetin bir mücadele cereyan etmiştir. Fakat bu mücadele Türkiye'nin yalnız dış düşmanlara karşı yaptığı savaşlardan ibaret değildir. Üstelik dış savaşın yapılmasını ve kazanılmasını sağlayan olaylar, yani mücadelenin ilk yarısı tamamen ihtilal karakterindedir. Mondros Mütarekiyannamesine sadakatle riayetkar olan devletin iradesi dışında, Anadolu'nun bir savaş hazırlığı yaptığı 1919 ve 1920 yılları, yalnız kronolojik sıra bakımından değil, olayların mahiyeti bakımından da savaş olaylarından ayrı olarak incelenmek gerekir. Dört bölümden ibaret olan bu kitabın birinci bölümünde milli mücadeleyi hazırlayan olayları, ikinci bölümünde milli mücadeleyi etkileyen ve yürüten iç kuvvetleri anlattık. Üçüncü bölüm milli mücadelenin başlangıcını, dördüncü bölüm ise aslında tüm ile bir ihtilal hareketi anlamını taşıyan milli mücadelenin meşruluk kazandığı safhaya ayrılmıştır. İkinci ciltte aynı düzende olacaktır. Kitabın birçok eksikleri olduğunu bilmekteyiz. Atatürk'ün ölümünün 25. yılına yetiştirmek gayreti, bir süre daha çalışarak bir kısım eksikliğin tamamlanmasını imkansız kılmıştır. Diğer taraftan konuşması ve yazması gerekenlerin susmaları, bir takım meselenin eksik ve bulanık kalmasının başlıca sebebidir. Milli mücadeleyi aydınlatacak bütün kaynaklar maalesef henüz istifade edilebilir hale getirilememiştir. Konumuza giren meselelerin sosyologlarımız tarafından incelenmemiş olması da en önemli eksikliklerden biridir. Kitabın noksanları, kusurları tamamlanabilir. Bunu ya biz yaparız veya başkaları. Ancak güttüğümüz amacın, metodun ve değerlendirme açısının doğruluğuna inanmaktayız. Çevremizden bu desteği ve güveni almasaydık, eseri ortaya koyamazdık. Bu kitabın amacı, yalnız tarihe ışık tutmak, hizmet etmek değildir. Bilhassa Atatürkçülük anlayışının statik düzenden çıkarılması yolunda, son zamanlarda gösterilen çabalara yardımcı olmak istedik. Ayrıca çok küçük bazı detayları bile değerlendirmeye çalışarak bugünkü politik çıkmazın düne bağlı nedenleri üzerinde durmak ve düşünmek amacını güttük. Milletimize hizmet kaygısıyla yayınlanan bu kitabın hazırlanması 9 yıl sürmüş, kitapta yer yer adı geçen kimselerden ve birçok yazılı kaynaklardan faydalanılmıştır. Bizimle görüşmeyi kabul edip bildiklerini anlatanlara ve sorularımızı cevaplandıranlara teşekkürü bir borç biliriz. Sabahattin Selek, Kadıköy, 1 Ekim 1963. 1. Bölüm Milli Mücadele Öncesi. A. Yenilgiye Doğru. Milli mücadeleyi 1. Dünya Harbi'nden kesin bir çizgiyle ayırmaya imkan yoktur. Bir bakıma biri diğerinin devam ve sonucudur. Mücadelenin askeri ve siyasi gidişinde 1. Dünya Harbi'nin bütün ağırlığı duyulur. Gerçek anlamıyla istiklalini çoktan kaybetmiş bulunan Türk milletinin bir ölüm kalım savaşına atılmasını, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Harbi'ne girmesi mümkün kılmıştır. Fakat aynı sebep milli mücadelenin maddi şartlarını ağırlaştırmıştır. Türkiye 1. Dünya Harbi'ne girmese ne olurdu? Eğer harbe girmeseydi küçük Asya'da imparatorluğun bir yaşama şekli bulabileceğine inananlar yok değil. Bu inançlı olanlardan Falih Rıfkı Atay diyor ki, böylece şimdi dünya petrol kaynaklarının pek ehemmiyetli kısmını bağrında tutan bu zengin bölgeler devletimizin sınırları içinde bulunacaktı. Harp sürdükçe büyük devletler zayıflayacakları için kapitülasyonlardan her türlü yabancı baskı ve kontrol şartlarından kurtulacaktık. Birinci Dünya Harbi sırasında 2 milyon kurban verdikten sonra dahi Kuvayi Milliye ile başa çıkamayan batılı devletler bütün ordusu ayakta duran imparatorluğa karşı herhangi bir harekette bulunamayacaklardı. Dipnot Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Cilt 1, Sayfa 22. Değerli yazar bu kabulü güç görüşü daha ileri götürerek, Enver yerine Mustafa Kemal Harbiye Nazırı olsaydı 1. Dünya Harbi'ne girmezdik. Batmazdık, bir büyük devlet olarak kalırdık. Tarih Türk milletinden bu bahtiyarlığı esirgemiştir diyor. Dipnot, aynı eser sayfa 62. bugün Türkiye'nin 1914 imparatorluğundan daha kuvvetli ve daha mutlu olduğu bir gerçektir. Buna rağmen Türkiye büyük devlet değil, toprak genişliği ve insan kalabalığı büyük devlet sayılmanın şartları olmaktan çoktan çıkmıştır. Önemli petrol kaynaklarına sahip bulunan Irak'ın ve İran'ın güçleri ise ortada. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1914'ün şartları içinde yaşayabileceğini düşünmek sadece geçmişe duyulan bir özlemdir. Birinci Dünya Harbi ile milli mücadelenin ve 1923'ten bu yana süre gelen çabanın bile yıkamadığı eski düzen, yeni Türkiye'de çözülemeyen problemlerin başlıca sebebidir. Belki Birinci Dünya Harbi'ne girmemek ve imparatorluğa Küçük Asya'da bir yaşama şekli bulmak da mümkün idi. Ama bu şekil ancak Kral Faruk Mısır'ının yaşama şekli olabilir ve en çok o kadar sürebilirdi. Zaten dağılmakta ve çözülmekte olan imparatorluğun tasfiyesini hızlandırdığı için, başta insan olmak üzere kayıpları saymazsak, harbe giriş olayını üzüntüyle karşılayacak bir sebep bulmak güçtür. Harp kararı verenlerin maksat ve mazeretleri ne olursa olsun, Birinci Dünya Harbi yenilgisi Türk İstiklal Harbi'ni hazırlamıştır. Gerek bu sebeple, gerekse tarih olaylarının akışı, Türk milletinin kaderi, şahsi davranışlar ve askerlik ilmi yönlerinden iki devre arasındaki bağlantı, gözden uzak tutulmayacak kadar kuvvetlidir. Mütareke, Mondros, birinin sonu ise diğerinin başlangıcıdır. Bu noktaya nasıl varıldığını görmekle sonraki safhanın daha iyi anlaşılacağı muhakkaktır. Talat Paşa'nın görüşü. Harbin üçüncü ve dördüncü senelerinde şevk ve heyecan azalmaya başladı. Avrupa cephelerindeki daimi hizmetlerle ordularımızın Filistin, Erzurum ve Bağdat'tan geri çekilmeleri, o yer halkının Anadolu'ya karşı ziraatte çalışanların azalması yüzünden gıda maddelerinde baş gösteren kıtlık ve nihayet kıtalarda ve cephe gerisindeki bazı subaylar tarafından yapıldığı söylenen suistimaller, halk arasında gittikçe hoşnutsuzluk uyanmasına sebebiyet verdi. Harbin tamamıyla kaybedileceği hatıra gelmemekle beraber, harp bitinceye kadar Türk arazisinin tahrip olunacağı ve Türk halkının, yani memleketin asıl nüfusunun feci mahrumiyetlere maruz kalacağı korkusu, herkes üzerinde korkunç bir tesir bırakmaya başladı. Cephelerdeki subay zayiatı geride kıtalardan alınan subaylarla telafiye çalışılıyor ve açılan bu yerlere de vaktiyle emekliye ayrılmış olan subaylar getiriliyordu. Ne bu subayları ahlak ve seviyelerine göre ayırmak ve tayin etmek ve ne de suçlarını cezalandırmak kabil oluyordu. Onları geri çağırmak ve ordudan ihraç etmek onları mükafatlandırmak demek olacaktı. İstikbali ve hüsnü niyeti olmayan bu subaylar en ağır suistimalleri yapıyor ve pek çokları da ceza görmüyorlardı. Bütün bunlar halkın ümitsizlik ve üzüntüsünü artırıyordu. Kumandanlar hakkında ve bilhassa Levazım Amir İsmail Hakkı Paşa hakkında Enver Paşa'ya sık sık şikayetler yapılıyordu. Enver Paşa harp devamınca İsmail Hakkı Paşa'ya şiddetli ihtiyacı olduğunu ve İsmail Hakkı Paşa olmaksızın ordunun iaşe edilemeyeceğini ve dolayısıyla harbe devam etmenin imkansızlaşacağı cevabını veriyordu. Şikayette ısrar edilmesi halinde istifa etmekle tehdit ediyordu. Böyle nazik bir zamanda Enver Paşa'nın istifası bütün orduyu müşkül bir vaziyete sokmuş olacağından kimse bunu kabule cesaret edemiyordu. Talat Paşa'nın hatıralarından aynen alınan yukarıdaki satırlar en büyük sorumluluk yerini işgal eden kimsenin sözleri olmak bakımından dikkate değer bir özellik taşımaktadır. Türkiye'yi yenilgiye sürükleyen sebepler şüphesiz sadece askeri değildir. Üstelik cephelerin yıkılışı ordunun kusurundan ileri gelmemiştir. Harp sahalarında görülen perişanlık, sivil ve askeri idareye ait aksaklıklardan ve memleketin bu çapta bir harp gücüne sahip olmayışındandır. Bütün sorumluluğu subaylara yüklemek ise çok haksız bir yargıdır. İttihat ve Terakki İdaresi'nin sivil lideri Talat Paşa ile asker lideri Enver Paşa arasında sürüp gelen fakat açığa vurulmayan çekişmenin bu yargıda büyük etkisi vardır. Şüphesiz Osmanlı ordusunda ahlak, fazilet ve yeterlik bakımlarından düşük seviyede subaylar yok değildi. Fakat ileride görüleceği gibi ordunun subay kadrosu hem Birinci Dünya Harbi'nde hem de İstiklal Harbi'nde yabancıların bile büyük ölçüde takdirini kazanacak değerdeydi. Her şey olup bittikten sonra söylenenler neticeye göre düzenlenmiş açıklama şekli kanısını uyandırabilir. Fakat olayların akışı içinde söylenmiş ve yazılmış olanlar gerçek belgelerdir. Mustafa Kemal Paşa'nın görüşü. İki kumandanın 7. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa ile 5. Ordu Kumandanı Liman von Sanders'in raporları Türkiye'nin yenilgiye sürüklenişini gösteren belgelerin başında gelir. Mustafa Kemal Paşa, Talat, Cemal ve Enver Paşalara Halep'ten gönderdiği 20 Eylül 1917 tarihli raporunda özet olarak şöyle demektedir. Memleketin mukadderatı umumiyesini idarede sorumlu ve net halder olan zat-ı devletlerinin ifadelerimi hiçbir karamsarlığa ve telaşa hamletmeyerek soğukkanlılıkla ve ciddiyetle telakki edeceklerine iltimadım, düşüncelerimi ihata edebildiğim en geniş ölçüde tasvire sebep olmuştur. Bu rapor bu şekilde başlıyor ve memleketin kaderiyle ilgili çeşitli meselelere dokunan uzun açıklamalardan sonra, işte benim düşüncelerim bundan ibarettir. Bulunduğumuz mevki sebebiyle bunlara tasvir etmekle vicdanım üzerindeki yükü atmış olduğumu inanıyorum cümleleriyle sona eriyordu.
Ayrım sonu.